İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 32.
Denizin üstünde ikide bir denize inen martıların yanında bir karartı gördü. Aklına hemen o adam geldi. Neydi, neyin nesiydi, kimdi bilmiyor, hiç kimseden de bir şey öğrenemiyordu. Acaba bir kere daha karşısına çıkacak mıydı? Adam o kadar merak ediyordu ki vurarak da olsa onu yakalayacak, kim olduğunu öğrenecekti. Efendi Hazretlerine ya da Hürü Ana'ya sorabilseydi adamı, bunlar ona bir akıl verebilirlerdi. Nedense bir türlü olayı kimseye anlatamıyor, bir şeylerden çekiniyordu. Belki de bir tuhaf bir güç dilini bağlıyordu. Ona hiç eksiği olmayan insan olarak yalnız Efendi Hazretleri geliyordu. O çiçek yüklü bir bahar ağacına benziyordu. Her dalında başka renk, başka biçim çiçekler, açan ulu bir bahar ağacına. Hürü Canan'ın Ali'nin tasviriyle konuştuğunu o kapının ardından dinlemişti. O ne biçim konuşuyordu öyle koskocaman, Allah'ın aslı denilen bir peygamberle? Sanki Ali 7 yaşında bir çocukla yaramazlık yapmış da o da onunla öyle konuşuyordu. Hürü Canan'a boşa laf etmezdi. Herhalde Ali onun bildiği gibi sıcakkanlı, çocuk yürekli, seven sevilen bir kişiydi ki onun da atı İskenderül Zülkarneyn'in atı gibi dünyamıza daha dolaşıp duruyor. Efendi Hazretleri İskenderül Zülkarneyn'in de resmini atıyla birlikte yapmıştı ya, o kadar resim satın almıştı ki bunu istemeye çekinmişti. Ona öyle geliyordu ki Efendi Hazretleri resimlerini satmak istemiyor, satınca da çok üzülüyordu. Bir resmi bitirince ne kadar seviniyorsa satarken de kahroluyordu. Efendi Hazretleri çok çiçek, çok ceren, çok geyik, at, cami, Mekke-i Mükerreme, çok deniz, deniz üstünde güneş ve martılar, Köroğlu kaleleri, mor dağların üstünden bulutlara sarılmış uçan cerenler. Leylekler yapıyordu, büyük sürmeli gözlü, çok uzun gagalı ve bacaklı. Otur onun iş yerine, kıyamete kadar dışarıya çıkma. Her şey, bütün dünya, denizi, kokusu, toprağı, kuşu, hayvanı, ışığı, bulutuyla gözlerinin önüne seriliyordu. Otur, ömrünün sonuna dek seyreyle. Denizi deniz kadar, ağacı, ışığı, toprağı, kokusu, tekmil kokulardan daha güzel. Onun cam üstüne yaptığı denizlerden koku, Akdeniz'den gelen kokudan daha keskin, daha güzel geliyor. Onun portakal çiçekleri dallardakinden daha çok mestediyordu insanı. Bu Efendi Hazretleri şaşkına çeviriyordu insanları. Çok uzaklara gitmişti, hemen geriye döndü, çabuk çabuk yürüdü. Belki Hürü Anayla seyran denizlerden uyanmışlar, uyanmış bakmışlardı ki kendisi yok. Müslüm'ü çağırmışlar, atlara binmişler, gitmişlerdi. Çok hızlı yürüyor, arada bir de koşuyordu. Yanlarına yaklaştı ki ne görsün? Onlar oldukları yerden kıpırdamamışlar, gözleri de denizde dalmış gitmişler. Yanlarına gelince, ana diye güldü, ne oldu size böyle? Bu deniz sizi afsunladı. Kim olursa olsun denizi ilk gören işte böyle, senin gibi afsunlanır kalır. Kıyamete kadar onun yanından ayrılmazmış. Sus diye gürledi Hürüce, gevezelik etme. Sesi sert bir buyruktu. Onun konuşmamasından faydalanmak isteyen Mehmet, ana bak bizim dağlardan gelmiş püren nasıl da güzel kokuyor dedi. Püreni getirdi onun burnuna dayadı. Kokla. Hürüce onun elinden kaptığı püreni öfkeyle ta ileriye fırlattı. Sus diye gözlerini belertti. Bir daha da ben çağırıncaya kadar yanıma gelme. Olur ana, baş üstüne ana. Seyran sanki olan bitenden habersiz onun yanı başına çökmüş, ondan da dalgın çenesini dizin üstüne koymuş, gözleri denizin ötelerinde. Mehmet gidince ana da dizlerini kaldırdı, çenesini üstüne koydu. Gün yıkıldı gitti, ışıklar çekildi. Mehmet'le Müslüm onların arkalarındaki yara oturmuş, ayaklarını da yerden aşağı sarkıtmışlar bekliyorlardı. Gün kavuşurken Hürü ana ayağa kalktı, gerindi, kemikleri çatırdadı. Üstünü silkeledi, geriye döndü. Derin bir düşün içinden usul usul çıkıyor gibiydi. Mehmet'im dedi, sağ olasın yavrum. Gitti biraz önce fırlattığı püreni kıyıdan aldı, kokladı. Oh dedi, ne güzel kokuyor. Üstünü başını silkeleyerek Seyran onun yanına geldi. Atları getirin. Atlara bindiler, yönlerini köye döndüler. Akşam denizi dalgalarını büyütmüş, ta tepelerde köpüklerini patlatıyordu. Ne Hürü ana ne de Seyran bir kere arkalarına dönüp bir daha denize bakmadılar. Eve geldiklerine gün iyice kavuşmuştu. Hürü ana kapıda durup atları ahıra götüren Mehmet'i bekledi. Mehmet gelince vardı, onun elinden tuttu, sıcacık sıktı. Mehmet dedi, Şahin'im yavrum, beni oraya götürdüğün için sağ ol. Bu iyiliğini ölene dek unutmam. Çok büyük, çok mavi, köpükleri de apak. İnsan onun yanında bir toz parçası kadar kalıyor. Ana, bir de sen onu gün doğmadan önce göreceksin. Süt beyaz, mavi değil, ak bulutlar gibi apak. Çok erken gitmedik mi biz? Daha erken ana, o zaman deniz ağırıyor, daha genişliyor, uzuyor. Adam ondan gözünü alamıyor. Alamıyor ana, dedi Mehmet. Yemeklerini yedikten sonra erkenden uyudular. Sabah gene çok erkenden kalktılar. Bu sefer bahçeleri, ovanın ortasındaki eski kaleyi dolaşacaklardı. Hürri ana gelmedi. Bu uçsuz bucaksız dümdüz çukur ova, bu büyük deniz onun gözünü korkutmuş, ona bir haller olmuştu. Mehmet ve Seyran seher vaktinde yaya olarak yola çıktılar. Yolda çocuklar gibi birbirlerini kovalıyor, oynaşıyorlardı. Gün doğarken göğüslerine kadar çıkan kalın başaklı bir buğday tarlasını geçiyorlardı. Esen yelde çiğli ekinlerin sırtı çalkalanan bir altın pırıltısında göz alabildiğine ışıldıyordu. Seyran küçük bir kız çocuğu gibi koşuyor, geliyor, elinde kokulu bir ot, hiç görmediği bir çiçek, bir diken, bir böcek, yere ekinlerin içine yapılmış, içinde 3 tane benekli yumurtası duran bir kuş yuvası, uzun bir yılan kavı. Çukurova'nın taşına, toprağına, böceğine, çiçeğine öylesine karışmış gitmişti ki, şu ovanın ortasında ekinlerin duldasına sevişmek aklına bile gelmiyordu. Kabuklu bir böcek, yemyeşil yanar döner, kıpkırmızı boş bir arı peteği, bir kuş teleği. Mehmet'e habire en küçük ayrıntı üstüne sorular yağdırıyordu. Bir an denizin kıyısında mavinin ortasında kaldılar. Mavinin içine girdiler, çıktılar. Kıyıda, yarın kıyısında, tıpkı ilk tanıştıklarında bostanda olduğu gibi sarılıp birbirlerine geçtiler. Üstlerini çok mavi, güneş geçirmeyen bir sis örttü. Mavinin serinliğinde kendilerinden geçtiler. Deniz gümbürder, garbi yeli azıtmış eser. Denizin arkasından kabarmış, yamaçlarına gün vurmuş ak bulutlar kalkarken, çimenlerin üstünde, pürenlerin yanında, çalıların kuytusunda kendilerini çırılçıplak buldular. Üstlerindeki yaldızlı masmavi sis kalkınca ne yapacaklarını, nereye kaçacaklarını bilemediler. Koşarak yarın dibine gidip çabucak göz göze gelip gülerek giyindiler. ''Deniz benekşe kokuyor,'' dedi Seyran. ''Buğday tarlası da bir hoş şırlayan ışık gibi kokuyor burada. Burada her şey başka kokuyor.'' Mehmet cebinden 3 tane yeşil küçücük portakal çıkardı, ona uzattı. Bu, dedi, daha büyüyecek, turuncu olacak, tatlanacak. Yeşil portakalları koklarken, deniz ne kadar büyük, dedi Seyran. Bugün hiç korkmuyorum. Dün bir hal oluydu bana, başım dönüyordu, portakal kokuyor. Garbi yeri hızlanır, denizin dalgaları kabarır, köpükler saçarken gecenin de böcekleri ötüşmeye başladı. Eve geldiklerinde gece yarıyı geçiyordu. Hürri anayı avlunun kapısına çökmüş kendilerini bekler buldular. ''Acınızdan öldünüz yavrularım, size yarpuz kokulu tarhana bulgur pilavı yaptım, bir de kavurma kavurdum.'' ''Vay, sağ olasın ana,'' diyen Mehmet onun ellerine sarıldı, öptü. Anayla Seyran Mehmet'e üstü yarpuzlu yayla kokulu çorbalar, içli köfteler, tereyağı kokulu bulgur pilavları yapıyorlar. Mehmet'in mutluluğu her geçen gün biraz daha artıyor, yaşamanın sevincin ne olduğunu daha yeni yeni anlıyordu. Hürri ile Seyran öğretmenin Abdüselam Hoca'nın karısıyla kasabaya gidiyorlar, dükkan dükkan dolaşarak alışveriş ediyorlardı. Seyran neyi severse, önüne gelirse, yeter ki azıcık hoşuna gitsin, alıyordu. Altın bilezikler, fistanlıklar, pullu yazmalar, renk renk ipek başörtüleri, gerdanlıklar. Bir de çok güzel bir cığcık kilimi aldı eve. Mehmet için de metre metre gömleklikler. Mehmet'in aldığı dikiş makinesi yepyeniydi. Daha yeni çalışacaktı. Ayaklarına o öğretmenin karısının giydiği uzun topuklu ayakkabılardan da aldı. Evde bir gün akşama kadar giydi, gitti geldi, hemencecik de alıştı. O kadar da zor değilmiş, diye gülümsedi. Mehmet aşağı yukarı her 2 güne bir gömlek dikiyordu. Gömlekler çoğalınca da ona çamaşırlar dikmeye koyuldu. Bütün bu giyecekleri koyacak sandık gerekti. Nedense Mehmet her şeyi almış da sandıkları unutmuştu. Öğretmenin karısını aldı, çarşıya gitti. Üstleri ceren, keklik, gül, salep çiçeği, sığırcık, yağmurcuk kuşu kabartmalı 3 tane büyüyecek ceviz sandık aldı. Cilalı ceviz sandıklar pırıl pırıl ediyorlar, üstlerindeki sürmeli cerenler çölde uçuyorlardı. Yaban gülleri de inceden kokuyorlardı. Öğretmenin karısıyla kebapçı dükkanına gittiler. Tereotlu, sumaklı, ayranlı güzel bir kebap yediler. Mehmet kebabın lezzetini öyle bir anlatmıştı da inanmamıştı. Onun dediğinden de lezzetliymiş kebap. Dize kadar ipekli çorap da aldı. Bu ipekli çorap zar gibiydi. Öyle onun giydiklerine hiç benzemiyordu. Çarşıyı çok seviyordu. Az bir sürede çarşıdaki bütün insanları adlarıyla sanlarıyla öğrenmişti. Kasabalılar da onu çok sevmişler. Bazı yaşlı erkekler onun yüzüne karşı bile iç çekerek, ''Bu Seyran dünya güzeli. Allah bu kızı boş zamanda özene bezene yaratmış. Öyle bir güzel ki Seyran, ne peride, ne huride, melekte işi menendi yok.'' demişlerdi. Seyran bu hiç tanımadığı kasaba dünyasına şaşırmamış, çabucak da alışmıştı. Köyü özlediği zaman da pazarın kurulduğu kasabanın ortasındaki alana gidiyordu. Öğretmenin karısı da pazar kurulduğu günleri seviyor, sabahtan akşama pazarın kurulmasından dağılmasına kadar orada duruyor, dolaşıyor, alışveriş ediyor, köylü kadınlarla çene yarıştırıyordu. Seyran bütün köylülerin ona kasabalılardan daha çok hayran baktıklarını, ona bir meleğe, bir peri kızına bakar gibi baktıklarını biliyor, gamzeleri mutluluktan çukurlaşarak gittikçe de güzelleşiyordu. Seyran gittikçe güzelleştiğinin de farkındaydı. İnsan hangi insan olursa olsun yaşamı değişir, günü sevinç içinde başlar, sevinç içinde sürer giderse güzelleşir. Son zamanlarda kötü bir huy edinmişti. Fırsat buldukça doğru aynaya koşuyor, kendini seyrediyor, hayran kalıyordu. Acaba onu Mehmet de böyle görüyor muydu? Gene son günlerde ona bir hal olmuştu. İçine bir kurt düşmüş, derdini de kimseye açamıyordu. Acaba Mehmet ölene dek onu böyle sevecek miydi? Ya bir gün... Bunu Hürri Ana'ya soramazdı ki, kıyametleri koparırdı. Seyran aşağı yukarı her gün yemek pişirir, bahçede çalışır, çamaşır yıkar, dikiş dikerken birden duruyor, içinde bir sevinç fırtınası içi taşıyor, sevinçten dört dönüyor, ne yapacağını bilemiyor, koşarak bir kahkahada savrularak Hürri Ana'ya gidiyor, ona sarılıyor, iki kadın birbirlerine sarılmış dönüyorlardı. Ana, bu günleri de görecek miydim ana? Hürri Ana da ondan daha çok mutluluktan uçarak, çok şükür Allah'ımıza kızım, çok şükür. Bu halimize, bu günümüze çok şükür. Yusuf'u kuyudan çıkaran Mevla işte bizim yüzümüze de baktı diyordu. Bu coşkun sevinç, bu güzellik Hürri Ana'yı korkutuyordu. Seyran'ın da korktuğunu biliyor, korkusunu ona belli etmemek için her çareye başvuruyordu. Ve her resminin önünden geçtikçe öfkesini kör oğluna kusuyordu. Ali'nin de kusuru vardı ya, o hiç olmasa camide namaz kılarken Allah'ın huzurunda tam yüreğinin başından zağlı hançeri yemişti. Yemiş de ölüvermişti. Mustafa Kemal Paşa'ya gelince Hürrüce ona bir iyice küsmüştü. O gün bugündür başını çevirip de onun bir kere olsun yüzüne bile bakmamıştı. Ama gene de ona birkaç sözü vardı ki, söz derim sana, o dul avradın fıkara oğlu altından kalkabilirse kalksındı. Gitti kör oğlunun resminin karşısına dikildi, hiçbir şey konuşmadan, düşünmeden orada durdu. Sadece onun kıratını, burma bıyıklarını, kocaman ela gözlerini, mavi göğü, gök azıcık kırışmıştı. İpek çarşaf mıydı ki gök kırışsın? Atın ayakları bulutların üstünde, gökte yüzer gibi. Yanında, yönünde de onunla birlikte birkaç kartal uçuyordu tüyleri altından. Hiç tüyleri altın kartal görmemişti. Tüyleri de altından kartal olur mu? Olur ya, on mayası Hürrüce. Yok da Hazreti Efendi nereden uydurmuş da görmediği şeyi yapmış? Hazreti Efendi hiç bilmediği, görmediği olmayan bir şeyi uydurur mu? Sonra öfkesi birdenbire patladı. Ne kartal kaldı gözlerinin önünde, ne de kör oğlu. Seni olmaz olası seyisin hıyanetlik oğlu diye başladı. Sen kör oğlu olduğunda zenginden aldın, fukaraya verdiğinde kötü mü ettin ha? Kötü mü ettin? Sen ağaları kaçırdın, tarlalarını fukaraya verdiğinde kötü mü ettin? Sen vardın da ağayı öldürdün, kötü mü oldu? Söyle bana, kör seyisin adam olmaz oğlu. Söyle, sen bir kervan kessin de beş oba donattın, sen zalimleri kılıcınla ikiye biçtin de zulümü öldürdün de, sen çamlı belde kör oğluluk ederken kurtla kuzu birlikte yayılır, fıkara zengin kalmazken ortada yetimler, elsiz ayaksızlar, bol bolamadı doyarlarken kötü müydü bu dünya? Şu insanlar da seni kör oğlu ederekten seni başlarına taç yapıp oturtmadılar mı? Koca Allah'ımız da seni fakir fıkaranın haline acıyarak, seni ölmezleştirip kırklara yedilere karıştırmadılar mı? Seni deryalar yüzündeki bozatlı Hızır'a yoldaş etmediler mi? Ölmez bir kişi olunca sana hiçbir şeyin, fakir fıkaranın gereği kalmayınca sen ne yaptın? Bıraktın Çamlıbel'i gittin. Gittin de kırklar meclisine fıçı fıçı şarabı iç babam iç ettin. Ne fakir fıkara kaldı gözünde, ne de bir kimse. Aslını yitiren haramzadedir, yani senin anlayacağın piçtir. Sen kırk ölmezlere karışınca, bir daha da kıyamete kadar hiç ölmeyeceğini anlayınca, bir daha da gözünde ne o seni adam eden fıkara kör seyis baban Yusuf kaldı, ne de seni baş tacı eden fakir fıkaralar. Çekildin dağların başına, yanında kırk tane huri melek, şarap fıçıları önünde, şişirdin karnını, şişirdin ha? O kadar kendinden başka kimseyi düşünmedin ki, ortalığı zulüm, yalan, haksızlık aldı götürdü. Fakir fıkara bir ekmeğe muhtaç oldu da sen aldırmadın, görmez celikten geldin. Zenginler, ağalar, beyler fakir fıkaranın gözlerini oydular, derisini yüzdüler, diri diri kuyulara gömdüler. Sen gene aldırmadın. Bir de öyle ata binmiş de bulutların üstünde sanki adama benzer bir adammışsın gibi gert gert geriniyorsun. Fakir fıkara kan ağlıyor kan. körün oğlu, koca Allah'ımı seni bunun için mi ölümsüz yaptı? Seni ölümsüz yaptı ki şu fakir fıkaranın arasına git karış da, onlara zulümeden olursa onlarla birlik ol da. Kıyamete kadar fakir fıkara dirlik düzenlik içinde yaşasın diye de, sen de öyle mi diyorsun? Bin ağa bin bey öldürürsen 2000'i geliyor. Seni de bu akıl mı yıldırdı? Sen hiç akıl etmedin mi 3000 öldürmeyi? Sen de 6000, 10000 öldür. Ağalar beyler solunda tükenirler. Tükenmezlerse bile korkar sinerler. Sen bunu hiç akıl etmedin mi? Bu mu gözünü yıldırdı? Utandın da kendi insanlığından, seni ölümsüz eden koca Allah'ımızdan, fakir fıkaranın yanına o kıratını gönderdin değil mi? O ağzı var, dili yok bir hayvandır. Bu ağalarla beylerle başa çıkamaz. Fakir fıkaraya yardım edemez, hiç düşünmedin mi? Yine de kötü bir şey değil atın aramızda dolaşması. İnsanın yüreğine güç veriyor.
Ayrım sonu.